Ayrım 2, sayfa 14. Memorandum, Anders de la Notte. Atıf buzdolabını açıp az çok soğuk olan bir tanesini bulana kadar meşrubat kutularını karıştırdı. Sonra da seçtiği kutuyu ensesine bastırdı. Sırtından ter akıyordu. Sürekli tekrarlayan elektrik kesintilerinden biri masasındaki vantilatörü durduralı bir saat kadar olmuştu. Ve perişan haldeki küçük odanın havası neredeyse asılı kalmış gibiydi. Kutuyu açıp kana kana içti ve sonra kirli, yarı kapalı penceresindeki gözetleme yerine döndü. Dışarıda her şey aşağı yukarı her zamanki gibiydi. Bir düzine park halinde kamyon vardı. Hepsinin arka kapıları ya da örtüleri açıktı. Çeşitli ürünler ağır ağır taşınıyordu. Araçların yarısı asker yeşili rengindeydi. Üniformalı sürücüleri küçük kafeteryanın yanında sigara içiyor, işçiler de kamyonları boşaltıyordu. Birkaç uyuz sokak köpeği araçların arasındaki gölgelerde dolanıyordu. Sanki indirilen kasalarda yenilebilir bir şeyler olup olmadığını kontrol eder gibi ara sıra havayı kokluyor ama mesafelerini koruyorlardı. Atıf artık bu tozlu meydanda olup biten her şeyi biliyordu. Kamyon şoförlerinin hangi sigarayı içtiğini, kafeterya sahibinin somurtkan kızının ismini, hangi sürücülerin gizlice esrar sattığını, uyuz köpeklerden hangisinin diğerlerinin korktuğu elebaşı olduğunu. Göğüs cebindeki telefon titreşmeye başladı. Atıf kablosuz kulaklığı takıp dürbününü kaldırdı. Meydanın ana girişinin yanındaki nöbetçi kulübesine odaklandı. Adam bir duvara yaslanmış sigara içiyordu. Kalaşnikov'u ise öylece omzundan sarkıyordu. Cep telefonu tekrar titredi ve Atıf cevaplı düğmesine bastı. Alo?
Benim, nasıl gidiyor?
Her zamanki gibi.
Hala bir işaret yok mu?
İzler beni buraya getirdi.
Peki ne kadardır orada oturuyorsun Atıf?
Neredeyse 3 haftadır.
Pekala, pekala. Sence vazgeçmenin zamanı gelmedi mi artık?
O buraya gelecek. Karşı taraftan bir süre ses gelmedi. Atıf dürbünüyle meydanın geri kalanını taradı. Sonra nöbetçiye geri döndü. Adam şimdi dik durmuş sigarasını kırmızı toprakta söndürüyordu.
Bir kadın aradı dedi kulağındaki ses. İsveç'ten, baldızınmış. Onu en kısa sürede aramanı istedi. Kardeşinle ilgili bir şeymiş.
Üvey kardeşim diye mırıldandı Atıf gözlerini nöbetçiden ayırmadan. Adamın beden dili ansızın değişmişti. Silahını çıkartmış 2 eliyle tutuyordu. Birden sanki işini daha ciddiye alıyor gibi davranmaya başlamıştı. Bir düdük çaldı ve ses meydandaki tüm etkinliği durdurdu. Askeri plakalı koyu renkli siyah camlı bir araba yaklaşmaktaydı. Nöbetçi bir elini alnına götürdü. Selam ve el sallama karışımı bir jestti. Meydandaki hava saniyeler içinde değişmişti. Sürücüler sigaralarını yere atıp söndürdüler. Tedirginlikle birbirlerine baktılar. İşçiler adımlarını sıklaştırdılar. Köpekler bile bir şeyler olduğunu fark etmişti. Koyu renkli arabayı temkinli bir şekilde izlerken biraz daha gölgeye çekildiler. Araba durdu. İçinden üniformalı ve güneş gözlüklü bir adam indi. Atıf'ın dürbünle bakmasına gerek yoktu. Meydandaki diğer insanların tepkisi onun kim olduğunu anlamasına yetmişti. Aradı adam. Elebaşı. Atıf elini uzatıp küçük sehpadan silahını aldı, pantolonunun arkasına yerleştirdi, silahın görünmemesi için gömleğini pantolonunun üzerine sarkıttı.
''Gitmem lazım.'' diye mırıldandı telefondaki adama.
''Atıf bekle.'' dedi ses. ''Konu önemli gibiydi.
Gerçekten önemli. Belki de evi arasan iyi olur.''
23 Kasım Cumartesi. Şehir merkezi binaların cephelerinden seken mavi ışıklarla dolu. Yağan kar parıltılarını belki biraz azaltıyor ama yine de ışıklar köprü altındaki karanlık sulara yansıyor. Acil servis araçlarının bazıları sirenlerini açmış ancak çoğu geceyi sessizlik içinde yarıyor. Skepsbron kuzeye doğru yürüyen 6 öğrenci daha şimdiden bu şamatadan sıkılmış durumda. Slussen'de çevreye hakim bir tepede bir süre dikilmiş uzun karayolu köprüsündeki keşmekeşi izlemişlerdi. Bir sürü ambulans, itfaiye aracı, resmi ve sivil polis araçları. Tünelin içinde her ne olduysa önemli bir şeydi muhtemelen. Öğrencilerden bazıları olayı yakalama umuduyla cep telefonlarını buz tutmuş korkulukların üstünde tutmuşlardı. Ancak pek bir şey olmadan geçen birkaç dakikadan sonra ilgilerini hızla kaybetmiş, sert hava ve yağan kar da grubu şehir merkezine doğru devam etmeye zorlamıştı. Şimdi Scarborough'un ortalarında bir yerde bir kar topu savaşına başlıyorlar. Çocuklardan biri, hangisi oldu belli değil, durup park edilmiş bir arabanın ön camından kucak dolusu kar alıyor. Hızla yamru yumru bir kar topu hazırlayıp arkadaşlarının sırtlarına fırlatıyor ve oyun başlıyor. Altısı da kaldırımda koşturup birbirlerinin kar toplarından kaçışıyorlar ve yenilerini yapmak üzere duruyorlar. Keşfi kırmızı yün şapkalı genç kadın yapıyor. ''Bakın burada uyuyan biri var.'' diye bağırıyor. Ön camından koluyla kucak dolusu kar topladı, park edilmiş arabalardan birini işaret edip, ''Merhaba, uyanın, bayılmış sanki.'' Erkek arkadaşı ona yetiştiğinde gülüyor. Kar yığınının ortasındaki siyah boşluktan iri yarı sarışın bir adamı seçebiliyor. Adam yolcu koltuğunda oturuyor, kafası ön panele yaslı, uyuyormuş gibi görünüyor. Kaldırımdaki genç adam ön cama vuruyor, cevap gelmeyince görüşünü kapatan karı temizlemeye başlıyor. Önce yavaşça, sonra giderek hızlanarak nihayet camı tamamen temizliyor. Ardından yan camı temizliyor, arabadaki adam hala kımıldamış değil. Uzaktan motor seslerini ve yaklaşan bir helikopterin nabız gibi atan kükreyişini duyuyorlar. Bir şeyler diğerlerinin kar topu savaşını kesip arabaya yaklaşmalarına sebep oluyor. Sanki arabanın içinde kimin ya da neyin saklı olduğunu görmek istediklerinden tam emin değillermiş gibi temkindiler. Ancak kırmızı yün şapkalı kız grubun ruh halindeki değişimi fark etmiş değil. ''Aman neyse'' diye kahkaha atarak ''Dondu, bırakın uyusun.'' Erkek arkadaşının kolunu çekiştirip kendisiyle gelmesini sağlamaya çalışıyor. Ancak genç adam kımıldamıyor. Yan camdaki karı temizler temizlemez burnunu cama dayıyor. Kahretsin diye mırıldanıyor. Ne oldu? Aniden kızın sesi o kadar neşeli çıkmamaya başlıyor. Daha çok korkmuş gibi duyuluyor. Helikopterin gürültüsü giderek artıyor. Kahretsin diye yineliyor genç adam daha çok kendi kendine. Camın üstündeki buz tabakası görüşü azaltıyor, üstelik arabanın içi de karanlık. Ancak uyuyan adam en fazla bir kol mesafesinde ve genç adamın yeteri kadar detay görmek için bir engeli yok. Deri ceket ve onun arkasına işlenmiş logo, bir yılan gibi adamın yakasından kalın boynuna uzanan bir tribal dövme. Ancak genç adamın dikkatini çeken asıl şey uyuyan adamın kafasının arkasındaki koyu leke. Kısa aralıklarla dizilerek adamın ensesindeki kıllara doğru ince bir desen oluşturarak siyah buz kristalleriyle dolu küçük bir delik. Kanatların gürültüsü kulakları sağır edici binaların arasında yankılanıyor ve helikopter tam tepelerinden geçerken uğultuya dönüşüyor. Kahretsin diyor genç adam üçüncü defa, kimse onu duymuyor. Sonra geriye doğru uzunca bir adım atıp cep telefonunu aramaya başlıyor. David Sarac etrafındaki kurtarma çalışmalarının farkında değil, telaşlı sesleri duymuyor. İtfaiyenin arabayı köpüğe boğduğunu, onu kurtarmadan önce hidrolik araçlarıyla büyük bir dikkatle neredeyse 15 dakika uğraştıklarını bilmiyor. Boğazına bir oksijen borusu sokmak için eğimli bir alet kullanan ve ciğerlerinin çökmesini son anda engelleyen ilk yardım görevlilerinin farkında değil. Sarac'ın olduğu yerde acı, endişe, korku yok. Bunların yerine sonsuz bir huzur hissediyor. Bedeni dikkatlice bağlanmış moleküllerden, diğer tüm katı maddeler gibi kaçınılmaz ayrışmaya doğru ilerleyen geçici bir birliktelikten fazlası değil. Çevresindeki sesleri, makinelerin uyarı sinyallerini, kurtarma ekibinin konuşmalarını duyuyor. Bir de sevimsiz bir hırıltı işitiyor ki giderek bunun kendi nefes alıp verişi olduğunu fark ediyor. Ancak korkmuyor, birazcık bile. Çünkü bunun evrenin planı olduğunu anlıyor. Bu onun dönüşme, evrensel akışla yeniden birleşme vakti. Birileri göz kapaklarını kaldırıp ismini söylediğinde ve doğrudan beynine bir ışık tuttuğunda korkmaya başlıyor. Parlak ışıktan ya da kendisine seslenen sesten değil, onu asıl endişelendiren göz ucuyla görebildiği karanlık figür. Karanlık, tehditkar bir figür, hemen görüş alanının kıyısında. Sarraç onu takip etmeye çalışır ancak silüet ondan sürekli kaçıyor. Sarraç bir deri ceketle gölgesi yüzünü kara bir deliğe çeviren, kafaya geçirilmiş bir kapüşon görmeyi başarıyor.
''Şimdi buradan ayrılmalıyız, helikopter geldi.'' diyor birisi. Muhtemelen ilk yardım ekibinden bir adam. Ancak silüet kımıldamıyor. Sarraç'ın görüş açısının kıyısında öylece geziniyor. Bir yerlerde bir cep telefonu çalıyor. Bir defa, sonra yine ses korkusunu daha da arttırıyor. Sarraç'ın kaburgasını kavruyor, kalbini hızlandırıyor. Kafasında acı verici bir havai fişek salvosu başlatıyor. Derken ilk yardım görevlisi göz kapağını bırakıyor ve Sarraç karanlığın merhametine geri dönüyor.
18 Ekim Cuma. Jesper Stenberg prezervatifi tuvale atıp sifonu çekti. Özenle duş aldı ve banyodaki kalın havlulardan biriyle kendini kuruladı. Banyo aynasında görüntüsünü kısaca inceledi. Her zamanki gibi vücudunda ya da yüzünde onu ele verecek bir iz olup olmadığını kontrol etti. Sonra hızla elbiselerini giydi ve büyük yatak odasına döndü. Saat 21.32 idi. Çocuklara eşinin annesi ve babası bakıyordu. Carolina da kız arkadaşlarıyla yemeğe çıkmıştı. Ertelemeyi teklif etmiş ama Jesper onu gitmeye ikna etmişti. Yarın rahat rahat kutlayabilirlerdi. Kayınpeder her şeyi ayarlamıştı zaten. En sevdiği lokantada yemek, şampanya, konyak, pahalı şarap ve elbette hesabı da kayınpederi ödeyecek, gelecekten ve kartlarını doğru oynadıkları takdirde kendilerini bekleyen olasılıklardan bahsedecekti. Kadın Jesper'in beklediğinin aksine yatakta değildi. Kalkıp kendine bir içki almış ve salondaki koltuğa kurulmuştu. Hala çıplaktı ve Jesper onun vücuduna hayranlık duymaktan kendini alamadı. Ufak diri memeler, uzun esnek bacaklar, porselen beyazı ten. Diyet ve Jesper'in hayal dahi edemediği egzersizlere işaret eden dümdüz bir karın. Kadının vücudunu özleyecekti ve ona yapmasına izin verdiği şeyleri. Ancak devir değişiyordu, artık her şey farklı olacaktı.
Jesper, teklifi almışsın dedi kadın.
Jesper içki dolabına yürüdü ve ağır kristal bardaklardan birine sek viski koydu. Araba kullanacaksa daha fazla içmemeliydi ama bir içkiye ihtiyacı vardı. Bunu kadın ağzını açtığında fark etmişti. Bir an için kadının çoktan farkında olduğu da aslında hayal ettiği kadar zor olmayacağını düşündü. Ancak kadının ses tonu bu umutlarını hemen yok etti. Elbette işi kolaylaştırmayacağı belliydi. Sophie Thorning kimse için hiçbir şeyi kolaylaştırmazdı. Bu açıdan tıpkı babası gibiydi. Herkes istediğini aldı. Sen büyük fırsatı yakaladın. John ipleri elinde tutacak ve hırs küpü karıcığın ile güç delisi ailesi kendilerine nihayet yeni bir zıplama tahtası edinecek. Kadın Jesper'in hoşuna gitmeyen pes alaycı bir kahkaha attı.
Ve şimdi de benden ayrılmak istiyorsun değil mi? Riskleri asgariye indirmek, kontrolü yeniden eline almak.
Elindeki bardakla hafifçe yatak odasını işaret etti. Jesper ona hala cevap vermemiş, sadece arkasını dönüp pencereden dışarı bakmıştı. Aşağıdaki otopark çıkışını görebiliyordu. Birkaç dakika içinde orada olacak, arabasına binip evinin yolunu tutacaktı. Tüm bunları geride bırakmaya hazırdı.
Herkes istediğini aldı. Ben hariç herkes diye devam etti Sophie. Geri çekilmem ve son birkaç yıl hiç yaşanmamış gibi davranmam bekleniyor. Böyle mi düşünüyorsun Jeppe?
Jesper yavaşça döndü. Kadın onun bu takma addan nefret ettiğini biliyordu.
Dağdaki Jeppe tıpkı masaldaki gibi.
Kadın pis pis sırıttı.
Özel birisi olduğunu sanan bir aptal. Birden ciddiye alınacak birisi haline geldiğini sanan bir zavallı. Ama aslında yalnızca bir kukla. Birileri ipini çektiğinde zıplayan bir kukla. Bu tanıdık geliyor mu?
Jesper ona çenesini kapatmasını söylemek için ağzını açsa da son anda kendine engel oldu. Sophie damara basmayı iyi biliyordu, tahrik olmamalıydı.
''Aa, sinirlendin mi?''
kadın gülümsedi.
''Ne derler bilirsin, gerçekler acıdır. Ama acıyı seviyorsun değil mi Yeppe? Tıpkı benim gibi. Yasak zevkler seni çok heyecanlandırıyor.''
Sophie doğruldu. Jesper tüysüz vajinasını iyice görebilsin diye yavaş hareketlerle bacak bacak üstüne attı.
''Bence yatak odasına geri dönüp başarını doğru düzgün kutlayalım. Hoşuna gideceğinden emin olduğum bazı fikirlerim var. Carolina'nın asla kabul etmeyeceği şeyler.''
Stenberg içkisini bitirip kadehi salon ve mutfak arasındaki portatif masaya bıraktı. ''Olmaz Sophie'' dedi. ''Bu sondu. Şimdi gidiyorum. Bundan böyle birbirimizi sadece ofiste göreceğiz ve aramızdaki ilişki tamamen profesyonel olacak.'' Sophie daha bir şey diyemeden Stenberg elini kaldırdı. ''Hayır, hayır. Bu oyunun nasıl oynandığını biliyorum. Şimdi kozunu oynayıp Carolina'ya ya da babana söylemekle tehdit edeceksin. Belki ikisine de.'' Sophie başını hafifçe yana devirdi ve alaycı biçimde yüzüne ekşitti.
''Ama farkında değil gibisin, oyun değişti.'' diye devam etti Stenberg.
''Haklısın, başka insanlar yükselmeme yardım etti. Bunu uzun zaman önce kabul ettim ve ulaşmak istediğim yere varmak için bunun tek yol olduğunu fark ettim. Ve şimdi buradayım.'' Bir an durup kendini topladı. ''Sophie.'' diye başladı. Pişmanlık hissini vermek için ses tonunu değiştirdi. ''Birkaç ay önce gerçekten her şeyi berbat edebilirdin, hayatımı mahvedebilirdin. Ancak elindeki koz, teklif bana sunulur sunulmaz değerini yitirdi.'' Masadaki telefonu işaret etti. ''Dilersen ara Carolina'yı, beni artık hayatta bırakmaz. Kayınpederim de ona asla öyle bir tavsiyede bulunmaz.'' Sophie'nin gülümsemesi silinir gibiydi, yine de hala tam olarak anlamamıştı.
''John'' dedi babam.
''Haydi Sophie, ses tonu şimdi kusursuzdu, hem endişe hem de kibir içeren bir kokteyl gibiydi. John'un senin için beni feda edeceğine cidden inanıyor musun? Tüm yatırımının karşılığını nihayet alacakken.'' Yeniden telefonu gösterdi. ''Lütfen babacığını ara ve telefonda ağla, her şeyi anlat, buyur.'' gülümsedi ve Sophie'nin alaycı ifadesini taklit etti. Sophie telefona baktı, dudaklarını emdi, bunu birkaç defa daha tekrarladı, sonra bakışlarını yere indirdi. Stenberg derin bir nefes verdi, maç sona ermişti, kazanmıştı. Birden neredeyse kadın için üzüldü. ''Akıllıca bir karar Sophie'' dedi. ''Noel'i yine klinikte geçirsen yazık olurdu.'' Sözler ağzından çıkar çıkmaz pişman oldu, kahretsin. Bardak kafasını sıyırıp geçti, arkasındaki duvara çarptı ve meşe zemine kristal zerreciklerden bir yağmur gibi yağdı.
''Seni aşağılık herif!''
Sophie Stenberg'e doğru hızlıca bir hamle yaptı, tırnakları yüzüne uzandı, dizi Stenberg'in kasığını yalnızca birkaç santimle ıskaladı. ''Tanrı aşkına dur Sophie!'' Stenberg yana çekilip onu bileklerinden kavradı. Sophie onu tekmelemeye çalıştı. Kurtulmak için deli gibi tepiniyordu. Stenberg onu koltuğa fırlattı ama Sophie derhal zıplayıp yeniden saldırdı. Bir köpek gibi hırlıyordu. Gözleri kararmıştı. Dudakları Stenberg'i ısırmayı planlıyormuş gibi gerilmişti. Darbe tamamen içgüdüsel bir tepkiydi. Sağ elle, açık bir avuçla yine de Sophie'nin kafasını yana savuracak ve bedenini koltuğa devirecek şiddetti. Kahretsin, daha önce bir kadına hiç vurmamıştı, en azından bu şekilde vurmamıştı. Sophie hareketsiz halde koltukta uzanıyordu, bacakları ve kolları gevşemişti. Stenberg'in kulak memesinden bir şey akıyordu. Üzerinde çok düşünmeden kulağına dokundu, şüphelendiği gibi kan değildi. Herhalde bardaktan sıçrayan bir viski damlasıydı. Tedirgin bir sesle Sophie dedi. Sophie hala kımıldamamıştı. Boğucu sessizlikte kendi nabzını duyabiliyordu. Kaçamak bir biçimde önce asansöre sonra da hareketsiz bedene baktı. Sophie'nin göz kapakları birkaç defa titredi ve Stenberg derin bir iç çekti. Stenberg arkasını döndü, biraz su getirmek için mutfağa gitmeye yeltendi. Ancak zemin kırık camla kaplıydı. Bu yüzden mutfak yerine banyoya gidip bir havlu ıslattı, dönerken Sophie'nin sabahlığını yerden aldı. Geldiğinde Sophie oturuyordu, Stenberg ona havluyu ve sabahlığını uzattı. Sophie, ben...
Defol!
Havluyu kapıp yanağına bastırdı. Stenberg birkaç saniye ne yapacağını bilemeden hareketsiz durdu.
Sophie, duymuyor musun? Defol git diyorum diye tısladı.
Bir yandan sabahlığı da üstünü örtüyordu. Stenberg geriye doğru birkaç adım atıp söyleyecek bir şeyler düşünmeye çalıştı. Sophie, yani...
Ani bir acı lafını böldü. Bir cam kırığı sol topuğuna batmıştı ve Stenberg ağırlığını diğer ayağına verip camı çıkarmaya çalışırken bir küfür savurdu.
Sophie'nin kahkahası keskin ve gürültülüydü.
''Tanrım, sen zavallının birisin Jesper, bunun farkında mısın? Zavallısın!''
Stenberg duruşunu düzeltip cam parçasını lavaboya attı, başka bir söz söylemeden ona son bir defa baktı ve topallayarak asansöre ilerledi.
''Yapacağım!'' diye bağırdı Sophie arkasından. ''Öldüreceğim kendimi!''
Stenberg arkasına dönme güdüsünü bastırıp asansör düğmesine bastı.
''Basına gideceğim, duyuyor musun küçük yeppe?''
Asansör kapısı açılırken Sophie bağırmaya devam ediyordu.
''Onlara her şeyi anlatacağım, her şeyi, duyuyor musun? Sen bittin, kahrolası ailem bitti, sana yapacağım...''
Sophie'nin sesi giderek tizleşirken asansör kapısı cümlesini yarıda kesti. Stenberg koşan ayakları ve sonra Sophie'nin asansör kapısının yumruklayışının çıkardığı sesleri işitti. Defalarca garaj katı düğmesine bassa da ışık yanmıyordu. Sophie yumruklamaya devam ediyor, ses de giderek yükselerek asansörün metal duvarlarına yankılanıyordu. Bam, bam, bam, bam, bam. Stenberg düğmeye basıp duruyordu. Nihayet düğmenin lambası yandı, elleriyle kulaklarını kapadı, asansör ağır ağır bodruma inmeye başladı.
İkinci ayrımın sonu. Sayfa 26.